Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Muhammed Yazıcı imzalı Süfyan Sevri ile baş başa, İçiniz dışınızdan daha güzel olsun, fazilet budur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tebe-i Tabi'in neslinin en büyük fakih, müfessir, muhaddis ve zahitlerinden biri Süfyan es-Sevri. Hicri 97 yılında Kufe'de dünyaya gözlerini açıyor. Dedesi Mesruk Cemel vakasında Hazreti Ali saflarında savaşmış, babası güvenilir hadis ravisi Said. Keskin zekası ve güçlü hafızasıyla ilim dünyasında temeyyüz eden Süfyan es-Sevri, Mekke'den Yemen'e, Bağdat'tan Cürcan'a ilim merkezlerini dolaşarak sahasının mütehassıs şahsiyetlerinden istifade etti. 130 tabiin alimiyle görüştüğü, 600 kişiden ilim öğrendiği kaydedilir ki Cafer es-Sadık ve Ebu Hanife'nin de hocası Hammad bin Ebu Süleyman bunlar arasındadır. Öğrencilerinin sayısı 1000'i geçmiştir. Devrinin züht timsali, rivayet önderi ve mezhep imamı olması dışında Süfyan es-Sevri hakkı söylemekten çekinmeyen, açık sözlü ve cesur duruşuyla tanınır. Bu açıdan Emevi ve Abbasi halifelerine karşı ibretlik kıssaları meşhurdur. Ahmet bin Hanbel onun hakkında "İmam kimdir bilir misin?" der. "İmam Süfyan es-Sevri'dir. Kalbinde onu kimse geçemez." Bir diğer metusena Ahmet bin Yunus'tan "Süfyan'dan daha alim, daha takvalı, daha fakih birini görmedim." Üstad'la Basra'da gerçekleştirdiğimiz söyleşiye vesile olan talebesi Yahya bin Said el-Kattan'a teşekkür ediyorum. Üstadım, Halife el-Mansur ve el-Mehdi'ye karşı vakarlı duruşunuz çok konuşuldu. Siyasete olan bu mesafeli tavrınızı nasıl açıklıyorsunuz? Açıkçası onlara itaat etmediğim için yanlarına gitmiyor değilim, fakat helal rızkı seven biri olduğum için bunu ifsat etmelerinden korkuyorum. İdareciler dünyalıklarıyla bana teveccüh gösterdiklerinde artık onların kötülüklerine kötülük diyemem. Mina'da Ebu Cafer el-Mansur'la görüşmenizde ona sert uyarıda bulunduğunu söylendi. Özel değilse sizden duymak isteriz. Bu emri bil maruf ve nehi anil münkerin gereği. Halifeye şu meyanda bir şeyler söylemiştim. Allah'tan kork. Kuşku yok ki sen bu konuma muhacirlerin ve ensarın kılıçlarıyla geldin. Şimdi onların torunları açlıktan ölüyor. Ömer bin Hattab da hacca gitti. 15 dinardan başka harcaması olmadı. Ağacın altında konaklardı. Halife buna nasıl karşılık verdi? Senin gibi mi olmamı istiyorsun diyerek kızdı ve yanından çıkmamı istedi. Daha sonra Halife el-Mehdi'nin sizi yakalatma kararı çıkardığı biliniyor. Bu süreçte ciddi geçim sıkıntısı yaşayıp mesela tarım işçiliğinde çalışmışsınız. Artık onu Allah'a havale ettiğim için bu kısmı geçelim. Muhtemelen öldüğümde halife korkusundan beni geceleyin gizlice gömerler. O zaman nasıl konulara geçelim? Dünya ve ahiret dengesiyle başlayalım mı? Hangisi için ne kadar çalışmalı? Dünya için burada kalacağın kadar çalış, ahiret için de orada kalacağın kadar çalış. İlmin önemi ve amacı üzerine ne söylersiniz? İlmin sana kalanı, onunla amel ettiğin kadarı. Zayi ettiğin ilim aleyhinedir. İlmi amel için, Allah'tan hakkıyla korkup sakınmak için tahsil etmeli. Alimlerle rekabet etmek için değil. Akılsızlara hava atmak, zenginlerin malını yemek ya da fakirleri kullanmak için de değil. Alimin bu konuda tavrı ne olmalı? Alimler tabiplerdir. Hastalığı teşhis eder, ilacı verirler. Alim aynı zamanda insanlardan müstağni olmalı. Bunun için başkalarına ihtiyaç duymaktan koruyacak geliri, meşguliyeti bulunmalı. Evet, bu yönde somut uyarılar da yapıyorsunuz. Tabii nasihat sorumluluğu. Geçen Yusuf bin Abid'in ders halkasının yanından geçerken baktım. Orada gençler başlarında kuş varmış gibi kıpırtısız ve açıkçası miskince duruyorlar. Ey kurralar, kaldırın kafalarınızı dedim. Artık yol bellidir. Gidin çalışın, insanlara yük olmayın. Hocaları ne yaptı siz böyle deyince? Allah razı olsun. O da beni destekledi ve hadi kalkın. Kendi emeğinizle geçiminizi sağlayıncaya kadar hiçbirinize ilim öğretmeyeceğim dedi. Bunun için bir ölçünüz var mı? Şöyle söyleyeyim. Bir hocanın idarecinin kapısına gidip geldiğini gördüğünde bil ki o hırsızdır. Zenginlere gidip geliyorsa gösterişçidir. Kur'an'ın günahkar hafızları onu dünya için basamak olarak kullanırlar. İlmin aşamaları nelerdir size göre? İlmin başı susmak, ikincisi dinlemek ve zihne kaydetmek, üçüncüsü onunla amel etmek, dördüncüsü onu yaymak ve öğretmek. Bu arada ilim derken eseri kastediyorum. Rivayet ve nakil yani. Yoksa iş yoruma kaldığında herkesin bir görüşü olur. Niyeti saymadınız? O bazen gecikebilir. Mesela ilim talebine başladığımda benim henüz bir niyetim yoktu. Sonra Allah beni niyetle rızıklandırdı. Şeytanın burada hissesi var mı? İnsanların bu kadar teveccühü varken şeytan geri kalır mı? Elbet var. İlmin fitnesinden de kaçınmak gerek. Mesela çok hadis rivayet etmek altın ve gümüş fitnesinden çok geri kalmayacak bir fitnedir. Alimlerin zulüm karşısında tavırları ne olmalı? Dinler ve hususen İslam, adaleti ikame etmek için geldiğine göre bir de malum ulema enbiyanın varisi. O zaman alimler insanlara adaleti açıklamalılar. Sakın zalime destekçi olma, onunla oturup kalkma, yüzüne gülümseme bile. Haksızlık eden idareciden bir şey almak ona destek olmaktır. Bunun yerine ihtiyaçlar Allah'a açılmalı. Yüzlerine gülümseme kısmı ilginç geldi. Onu bırak, zalimin yüzüne bakmak bile hatadır. Aynı şekilde sapkın önderlere bakmak, sadece kalpten karşı çıkmak da meşrudur. Yoksa insanın ameli heba olur gider. Zalime dua etmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Zalimin bekası için dua eden kişi, Allah Teala'ya isyan edilmesinden hoşlanıyor demektir. Anladım. Sufilerin timsali olarak, zühdün tarifini sizden öğrenmek isteriz. Zühd, lügatte bir şeye meyli terk etmek demek. Terbiye ehline göre o dünyaya buğz etmektir, ondan yüz çevirmektir. Bunun fakirlikle, çalışmamakla ilgisi nedir? Bilirsiniz, böyle gören kimseler var. Fakr, zühdün zorunlu parçası değil. Mal sahibi biri de zahit olabilir. Sınandığında sabretmesi, imkana kavuştuğunda şükretmesi yeterli. Daha derinde iki türden bahsedebiliriz. Farz, zühd, nafile, zühd. İlki gösterişi, kibri, desinleri ve insanlar için süslenmeyi bırakmaktır. Nafile zühd ise Allah'ın bahşettiği helallerin dahi yine Allah için terk edilmesidir. Buna rağmen mal hırsından korunmak zor bir denge. O biraz da şu farktan kaynaklanıyor. Geçmişte mal hoş görülmezdi, oysa bugün müminin kalkanıdır. Şahsen geriye Allah'ın beni muhasebe edeceği 10 bin dirhem bırakmayı insanlara muhtaç duruma düşmeye tercih ederim. Önemli nüans, evet, nefsin ıslahı için sizden bir formül istiyoruz. Heyhat, nefsimden daha zorlu bir şeyle uğraşmadım. Bazen o bana galip gelir, bazı kere ben ona. Uzetin buna bir katkısı olur mu? Ya da şöyle sorayım, insanlardan uzaklaşmakla aranız nasıl? Çok arzuladığım bir şeydir. Şu çarığımı alayım ve beni kimsenin tanımayacağı bir köşeye çekileyim. Bu yüzden insanları görmeye ara vereceğim diye gecenin gelmesini seviyorum. Ama bu insanların sizden memnuniyetsizliğine de yol açabilir. Olsun, iki gaye zaten ulaşılmazdır. İnsanların memnuniyeti ve dünyayı elde etmek. Sahi değerli olan nedir sizce? İçinin dışından daha güzel olmasıdır. Fazilet bu. İçi dışından şerli olanlar ancak rezillerdir. Allah razı olsun üstadım. Son bir tavsiyenizle bitirelim. Allah seni de beni de bütün kötülüklerden korusun kardeşim. Gerçek şu ki dünyanın kederi bitmez, neşesi sürmez. Şu halde nefsinin kurtuluşu için sayu gayrete devam edesin. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı Süfyan Sevri ile baş başa "İçiniz dışınızdan daha güzel olsun, fazilet budur" başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Harun Kırkıl'ın kaleme aldığı Fudayl bin İyaz'ın hikayesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah kısmet ederse sizlerle bu köşede her ay bir hikaye paylaşacağız. Bu hikayeler eski edebiyatımızın kıymetli eserlerinden kısmen alıntı olacak. Ahlaka dair yazılmış mesnevilerde müelliflerin manzum olarak anlattığı hikayeleri günümüz söyleyişine yakın bir şekilde yeniden anlatmaya çalışacağız. İlk hikayemiz Şemseddin Sivasi'nin Mir'atül Ahlak isimli eserinin 1048-1108. Beyitleri arasında Hikayeti Fudayl bin İyaz başlığıyla anlatılan bir hikaye. Razı olsun Rabbi ondan, cennet nimetleri kendisine olsun rızık. Fudayl bin İyaz'ın kıssasından fukara gönüller bulsun azık. Harcayıp gücünü kudretini, koştu nefsinin peşinde. Heder etti bir ömrü, gafletle heva ateşinde. Dalaletten bir yol açılıp, hem yoldan çıktı o, hem çıkardı. Kendisi oldu da eşkıya, bir bir etrafına toplardı. Nerede ne kadar muzır varsa. Kestiler kervanların teker teker yollarını. Aldılar hep ellerinden tüccarın yolcunun mallarını. Fakat calibi dikkattir, kıymadılar kimsenin tatlı canına. Katili olmadılar mazlumun, girmediler masumun kanına. Bir o kadar da sezai hayrettir, kimden ne gasp ettiyse Fudayl, adını sanını yazardı. Malının evsafını, miktarını, hesabını yapardı hep inceden ince. Sanki hesap verecekmiş gibi bir gün vakti gelince. Fudayl'ın işlerinde bir garabet daha vardı. Hem de hiç aksatmadan mübarek namaz kılardı. Hep demişler ya ezelden, ne yaparsan yapanma, hiç bırakma insafı elden. Belki de bu hassasiyet kurtardı onu duçar olduğu şekavetten. Her ne kadar meydanı boş bulup koştursa da, elleri türlü nimetlerle dolup dolup taşsa da, düşünmeli her insan yapacağı bir işin başında neye varır encamı? Şimdiki bu zevk-ü safanın ne olur serencamı? Aklı kendine rehber edinenler bir işin sonunu evvelinden görürmüş. Cehaletin ardınca gidenler ah vah eder dövünürmüş. Başına bir felaket gelince, yıllarca şekavet peşinde koşan eşkıya, bir gün gelmiş, yorulmuştu, tevbeyle hidayet ihsan edilince, Fudayl'ın gönlü iman nuruyla şu minval üzere yoğrulmuştu. Bir gün kervanların yolunu gözlerken eşkıya çetesi, uzaktan görünüvermiş develer, kuşatıvermişler sağını solunu. Yağmalayıp gasp etmek için kurt sürüsü misali eşkıyalar üşüşmüş. Can tatlı, mal kıymetli, kendi derdine düşmüş. Yolculardan her biri meğer Kur'an tilavet edermiş. Tüm dertlerden azade, kervan ahalisinden er oldu er biri, iman edenler için vakit gelmedi mi hala? Kalpleri Allah'ın zikrine uysun ve inen Hakk'a saygı duysun. Hadid 16. Fudaylın kulağına gelmiş Hakk'ın çağrısı, o dem düşmüş gönlüne tatlı bir hidayet ağrısı. Ayetin manasını şöyle biraz düşünmüş, kendinden geçip Fudayl o an atından düşmüş. Adamları koşup gelmiş, hep etrafını sarmışlar. Demişler, ne oldu sana? Başka bir hal oldu böyle. Biz de perişan olduk, ne olur Allah aşkına söyle. Bir ok mu isabet etti, kim vurdu seni bilelim. Merhem sürüp yarana, sağaltıp tımar edelim. Fudayl, evet demiş ahbabına, etmiştir bana bir ok isabet. Fakat bildiğiniz gibi değil, böyle oka hedef olmak ne saadet. Bu okun temreni her derde devadır. Açtığı yara lütuftur, belki inayet. Şimdi gönlüm bu okla yarelidir. Sarmayın bu yarayı sakın. Aman tımar etmeyin, kemanı çeken zira yarelidir. Bir ok canibi haktandır. Hamdü senalar olsun Allah'ım benden sana. Talihim yar oldu da, hedef oldum rahmet okuna. Gözlerinde yaşlarla heder olmuş bir ömrün hüsranına yas tuttu. Arşa çıktı feryadu ahı, bütün ahbap ve yaranı, hepsi kendi derdini unuttu. Kendine geldi bir an. Dedi ki, ey dostlar, ey yol kesen bedbaht eşkıyalar, hata ve günahlarda önderinizdim. Ardınca takip ettiğiniz bir izdim. Tabi olup gafletle nefsime, ömür harmanımı savurdum. Heva ve hevesimin rüzgarında, değiştim çerçöple ahiret sermayemi. Helak olmasın kimse, şu dünyada ben gibi. Anladım ne olduğunu, zararın da, kârın da, menfaat ve fayda beklerken, ebedi hüsrana gittiğimi, arınıp tüm şüphelerden hakkı gördüm dün gibi, hatalardan uzaklaştım, geçip giden dün gibi. Gelir misin ardım sıra, yine tabi olur musunuz bana? Açıklayın fikrinizi, kalmasın ayrımız gayrımız, söyleyin saklınızı gizlinizi, bilinsin hısımla hasmımız. Dediler ki eşkıyalar, yol keserken yoldaş idik, her çirkefi paylaştık. Nerede muzır iş varsa arkadaştık, kardeştik. Eğer sana ağır ise bundan sonra eşkıyalık, yeni girdiğin hak yolda gölgen oluruz peşinde. Yine sana uyarız doğru bildiğin her işinde. Hidayet güneşi aydınlattı hepsini. Eşkıyalık kılıcını attılar bellerinden, dua ve himmet kılıcını kuşandılar, esirgemediler ne gelirse ellerinden. Şeytanla mücadele ve gaza ettiler, yağma ve talanın kiri pası silindi, pâk oldu gönüller itaatin nuruyla, beden kalasına muhafız oldu zikrin askerleri daima. Fudayl adam gönderip, dört bir yanı dolaştırdı. Şöyle nida eleyip çarşı pazar araştırdı. Kimin Fudayl'da malı varsa alsın hakkını isteyip. Duyanlar hep geldiler uzak yakın hiç demeyip. Eşkıyalıkla geçen günlerin tutmuştu ya bir bir hesabını. Hakkını verdi hep gelenlerin. Ahiret hesabı da kolay olur böyle. Dünyadayken endişe edenlerin. Hakkını verdi hep gelenlerin, ahiret hesabı da kolay olur böyle. Dünyadayken endişe edenlerin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nden Harun Kırkıl imzalı Fudayl bin İyaz'ın hikayesi başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Eslem Nilay Bozdemir Koşucu imzalı Deli de Sormaz Ben Deli Miyim diye başlıklı yazıyı paylaşacağız. fark edenin iyileştiği meselesi Hazreti Adem'den bu yana işliyor. İlk yüzleşmeyen şeytandı, saptı gitti. Savundu, suçladı ama bir türlü ben ne yapıyorum demedi. Kabul etmediğimiz kusur bizi savunmasız bırakıyor. Adını koymadığımız hal karakter sanılıyor. Ben buyum diye koruduğumuz şeyler bazen bir meziyet değil, hastalıklı bir alışkanlık oluyor. O alışkanlık büyüdükçe kalbimizin etrafına görünmez duvarlar örülüyor. İçeride biz kalıyoruz, dışarıdaysa kırdıklarımız, incittiklerimiz, yavaş yavaş bizden uzaklaşanlar. İnsanın kendine dönüp burada bir problem var demesi, başkasına verdiği bin nasihatten daha ağır geliyor. Çünkü fark etmek sorumluluk getiriyor. Değişmek ihtimali, vazgeçmek zorunluluğunu, bazen de özür dilemeyi beraberinde taşıyor. O yüzden çoğumuz fark etmemeyi seçiyoruz. Kolay olanı, konforlu olanı. Ama iyileşme hiçbir zaman konforlu bir yerden başlamıyor. 3 aylara girdiğimiz bu günler tam da bu yüzden bir milat. Daha çok ibadet etme yarışından önce daha sahici bir yüzleşme çağrısı. Namazlarımızı çoğaltmadan önce kalbimizi daraltan kibri fark etmek, dilimizi zikirle meşgul etmeden önce kırıcı alışkanlıklarımızı görmek, affı talep etmeden önce affedilmesi gereken bir tarafımız olduğunu kabul etmek. İnsan hak katında kıymetlenirken biraz eksilir aslında. Fazlalıklarından, iddialarından, haklıyım diye sımsıkı tuttuğu sert köşelerinden. Diken üzerinde yaşamak dediğimiz şey de bu. Rehavete kapılmadan, kendinden emin bir hoyratlıkla değil, her an düşebileceğini bilerek yürümek. Sırtını Allah'a yaslayıp, ayağının altını da kontrol ederek. Ne kendini vuslatta ne de firakta sanarak. İkisinin arasındaki ince çizgide yürümek. Belki de iyileşmek büyük bir değişim değildir. Bazen bir susuş, bazen bir geri adım, bazen ben burada yanlış yaptım diyebilme ferasetidir. Ve belki bu 3 aylar bize en çok şunu hatırlatır. Fark etmeyen değişmez, değişmeyen iyileşmez. İyileşmeyense farkında olmadan hem kendini hem de yanındakileri kaybeder. Bütün çözümlerin, seçeneklerin ötesinde görüyoruz ki tek şifa sünnet üzere yaşamakta. Bizi ilgilendirmeyeni terk edip emin olmakta. Yeni dünyanın ne alternatif tıbbı, ne ennegramı, ne bilmem ne ekolü görüyoruz ki kendine bile çaresiz. Bir yol bulacaksak peygamberimizin yaşantısında bulacağız. İstenildiği kadar çeşitli formüller üretilsin. Kısa ve öz, en önemlisi de orta yolu zorlaştırmadan öğretmiş bize. Çetrefile, artistik teorilere gerek yok. Özü kaşırdıkça kabuğumuz sertleşiyor. İnsan insanı güçsüz bırakan bir yara, yarayı tanıyınca da şifa oluyor. Rabbimiz, içinde bulunduğumuz bu kıymetli günlerde bizlerin kalplerini ve ayaklarını dinin üzere sabit kıl. Kaymak, düşmek, takılmak bizim işimiz. Sense dağ olansın. Bizi tut ki yolumuz şaşmasın. Koru ki yönümüz kaymasın. Bir an olsun bırakma senden gayrısına, gönlümüz takılmasın. Düştüğümüzde hatırlayanlardan, yanıldığımızda dönebilenlerden, yanlışta ısrar etmeyip istiğfara koşanlardan eyle. Özürden kaçan değil, tevbeyle dirilen kullardan eyle. Kalbimizi diri tut, yolumuzu açık, istikametimizi dost doğru kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esrem Nilay Bozdemir Koşucu'nun kaleme aldığı Deli de Sormaz Ben Deli Miyim diye başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Genç Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.